Ayrı 55, Lokla Mora'nın Yalanları, Scott Lynch, sayfa 509. Dördüncü kısım. Siz muhakkak Camor'un donası olmalısınız, dedi Caparazza. Tanışma zevkine eriştiğimizi sanmıyorum sevgili bayan. Şapkasını çıkardı ve sağ ayağını solunun önüne atarak ideal bir açıyla eğildi. Ben Isla Drona'dan Dona Sofia diyen kadın bir elini uzattı. Ratsa o eli tutup hemen üstündeki boşluğu öptü. Hizmetinizdeyim Lady'm Salvara. Adım Luciano Anatolius. Onur duydum Lady'm, onur duydum. Peki ya refakatçiniz, sizinle tanışmış mıydık? Sanmıyorum bayım, dedik Locke. Nedense gözüm sizi bir yerden ısırıyor ama tanışmış olsaydık hatırlayacağımdan eminim. Efendi Anatolius, bu Lucas Fairwhite, kendisi Amberlane'deki Bell Auster hanesine mensup bir tüccardır, dedi Sofia. Dükün şöleninde özel misafirim olarak bulunmaktadır. Amberlane'li bir tüccar mı? Selamlarımı sunarım bayım. Buraya kadar gelip böyle seçkin bir çevreye girebildiğinize göre çok becerikli olmalısınız. Elimden geleni yapıyorum bayım, elimden geleni yapıyorum. Camor'da bazı yakın dostlara sahibim. Bana sık sık beklenmedik avantajlar sağladıkları olur. Ondan hiç şüphem yok. Bell Auster hanesi mi dediniz? Hani şu meşhur içki tüccarları. Ne kadar güzel. Ben de herkes gibi içkiye düşkünümdür. Hatta tüm alımlarımı fıçıyla yapmayı yeğlerim. Öyle mi bayım? Locke gülümsedi. Şirketimin uzmanlık alanı da tam olarak odur. Fıçılarımızdan pek çok harikulade ve şaşırtıcı şey çıkar. Müşterilerimizi daima hoşnut etmekle övünürüz. Aldığımız kadarını tamı tamına geri vererek, bilmem anlatabildim mi? Anlatabildiniz, dedi kendi haşin tebessümünü takınan Caparazza. Takdire şayan bir çalışma şekliniz var. Benimkine çok benziyor. ''Sizin için gözümün ısırdığını şimdi anladım efendi Anatolius.'' dedi Locke. ''Bir kız kardeşiniz var mı? Hatta belki de iki tane. Onlarla bazı durumlarda karşılaştığımı hatırlar gibiyim. Aradaki benzerlik çok çarpıcı.'' ''Hayır.'' dedi Caparazza kaşlarını çatarak. ''Korkarım yanılıyorsunuz. Hiç kız kardeşim yok. Dona Sofia, efendi Fairwhite sizlerle tanışmak büyük bir onurdu.'' Ama maalesef ilgilenmem gereken başka bir işim var. İkinize de keyifli bir şölen geçirmenizi dilerim. Locke elini uzatıp dost canlısı masumane bir tebessüm takındı. Yeni insanlarla tanışmak daima bir zevktir efendi Anatolius. Belki yine görüşürüz. Caparazza onun ileri uzanmış eline dik dik baktı. Sonra da nerede olduğunu hatırlar gibi gözüktü. Tepkileri üzerinde toplamadan böyle kibar bir hareketi reddedemezdi. Güçlü eli Locke'un ön kolunu sıktı ve Locke da aynı şekilde karşılık verdi. Locke'un diğer elinin parmakları seyirdi. Çizmelerinden birinde saklı duran bıçağı kolayca erişebileceği bir yerde olsaydı aklı mantığı tamamen boşlayabilirdi. ''Çok hünerlisiniz efendi Fairwhite,'' dedi Caparazza sakin bir yüz ifadesiyle. ''Ama ondan şüpheliyim.'' ''Eğer Camor'da tek bir şey öğrendiysem efendi Anatolius,'' dedi Locke, ''o da bu şehrin sürprizlerle dolu olduğudur. Size iyi akşamlar dilerim.'' ''Sana da,'' dedi Ratsa, ''Amberlane'de tüccar.'' Ratsa çabucak uzaklaşıp kalabalığa karıştı. Locke yol boyunca gözünü adamdan ayırmadı. Ratsa bir kere dönüp onunla tekrar göz göze geldi. Sonra da gri ceketinin kuyruğunu peşi sıra dalgalandırarak üst katın merdivenlerinden çıkıp gözden kayboldu. Lucas, dedi Dona Sofia, bir şey mi kaçırdım? Bir şey kaçırmak mı? Locke ona masumane Fairwhite tebessümlerinden birini etti. Sanmıyorum Lady'm. O adam bir zamanlar tanıdığım birine çok benziyordu, hepsi bu. Amberlane'den bir dostuna mı? Ah hayır, dedi Locke, bir dostuma değil. Üstelik bahsettiğim adam çoktan öldü, hem de ne ölmek. Dişlerini sıktığının farkında olan Locke duruşunu gevşetti. Artık gidip Dona Vorcenza'yı bulalım mı Lady'm? Evet, dedi Sofia, evet, daha fazla gecikmeyelim, beni takip et. Kadın onu Ratsa'nın az önce çıktığı merdivenden indirip bir uçtan diğerine kadar lüksle dolu başka bir galeriye götürdü. Peder zincir oradaki manzarayı görseydi ağzının suları akardı. Bu katta bir ziyafet masası yerine başında dükün uşak üniformasını giyen 12 adam ve kadının beklediği 12 metre uzunluğunda cilalı bir cadı ağacı bar tezgahı vardı. Tezgahın arkasındaki masalarda ve raflarda üst üste binlerce şişe duruyordu. Şişelerin arkasına simyasal fenerler yerleştirilmişti ve bunlar galeriyi bir renk cümbüşüne boğuyordu. Tezgahın yanlarındaki şarap ve bira bardaklarından oluşan dev piramitlerin etrafı kadife kordonlarla çevrilmişti. Tek bir amatörce hareket yüzlerce şilin değerindeki kaliteli kristali yere düşürüp un ufak ederdi. Cam piramitlerin yanında fazladan bir güvence olarak esas duruşta bekleyen siyah ceketliler mevcuttu. Ve piramitlerden bahsetmişken o güzelim piramit heykellerinden bir diğeri de buraya tezgahın birkaç adım sağındaki bir kadife kordonun arkasına koyulmuştu. Dona Sofia onu batıya götürerek bar tezgahının ve seçecekleri içkiyle cesaret bulmak için uzun sıralar halinde bekleyen soyluların yanından geçirdi. Misafirlerden bazılarının dik durma sanatını icra etmekte daha şimdiden zorlandığı belliydi. Galerinin batı duvarında Dük Niko Vante'nin kişisel armasının gümüş mührünü taşıyan kalın bir cadı ağacı kapı vardı. Dona Sofia bu kapıyı itip Locke'u simyasal fenerlerin yumuşak gümüşü parıltısıyla aydınlanan kıvrımlı bir koridora soktu. Koridorda üç kapı mevcuttu ve Dona Sofia bunların sonuncusuna Locke'un kulenin kuzey duvarı olduğundan kuşkulandığı yerin en yakınındakine gitti. ''Şimdi'' dedi Dona Sofia alaycı bir sırıtışla, ''ya Dona Vorcenza ile karşılaşacağız ya da yapmamaları gereken bir şey yapan genç bir çiftle.'' Kadın kapıyı aralayıp içeri bir göz attı, sonra da Locke'un yelini çekiştirdi. ''Sorun yok'' diye fısıldadı, ''bu o.'' Locke ile Sofia hafif kavisli bir dış duvarı olan neredeyse kare şeklindeki bir odaya girmişlerdi. Umumi galerilerin aksine kulenin bu kısmındaki atacam kesifti. Akşamüstünün son saatlerinin gün ışığı ve sıcak havası içeri dolsun diye kuzey duvarındaki yegane pencerenin tahta pancuru biraz aralanmıştı. Odada tek bir yüksek arkalıklı tahta sandalye vardı ve üzerinde kamburunu çıkarmış yaşlı bir bayan oturuyordu. Bir çift ışıltılı örgü şişinin üstüne eğilmişti ve tüm dikkatini çabalarının sonucu olarak kucağına dökülmekte olan tanımlanamaz örgüye vermişti. Ayaklarının dibinde siyah renkli birkaç yün yumağı duruyordu. Siyah renkli erkek ceketi ve geleneksel olarak süvari subaylarınca giyilen koyu mor pantolonuyla eksantrik bir tarzda giyinmişti. Yine siyah renkli küçük terliklerinin uçları bir peri masalından çıkmışçasına kıvraktı. Yarım ay biçimli gözlük camlarının arkasından bakan gözleri berrak gibi ise de Dona Sofia genç adamı odanın ortasına kadar getirdiğinde onları kaldırıp bakmadı. ''Dona Vorcenza!'' Sofia genzini temizleyip sesini yükseltti. ''Dona Vorcenza benim Sofia. Leydim tanışmanız için size birini getirdim.'' Şıkırt şıkırt diye ses çıkardı Dona Vorcenza'nın şişleri. Şıkırt şıkırt fakat gözler yine yukarı bakmadı. ''Dona Anciavesla Vorcenza'' dedi Sofia Locke'a. ''Kehribar camın dul kontesi. O ah arada bir böyle gidip gelir, iç geçirdi. Senden biraz onun yanında kalmanı rica edebilir miyim? Bara kadar gideceğim. Genellikle beyaz şarap sever. Belki bir kadeh içerse kendine gelir.'' ''Elbette Dona Sofia'' dedi Locke neşeyle. ''Kontesin yanında beklemekten onur duyarım. Neyi uygun buluyorsanız gidip getirin.'' ''Sen de bir şey ister misin Lucas?'' ''Ah hayır, çok naziksiniz Leydim Salvara, belki daha sonra.'' Kafa sallayan Sofia odadan çıktı ve kapıyı bir tıkırt sesiyle arkasından kapattı. Locke ellerini arkasında kavuşturup bir süre volta attı. ''Şıkırt şıkırt'' dedi şişler, ''şıkırt şıkırt.'' Locke bir kaşını kaldırdı. O şişlerin ucundan akan nesne hala gizemini koruyordu. Belki de bitmesine daha vardı. Genç adam iç geçirdi. Biraz daha gezindi ve dönüp pencereden dışarı baktı. Yeşil ve kahverengi tepeler şehrin kıvrımlı kuzey ufku boyunca alabildiğine yayılıyordu. Locke çizgi halindeki yolları, küçük binaların alacalı çatılarını, gri mavi angevini ısı ve mesafenin etkisiyle silik de olsa görebiliyordu. Güneş her şeyi bembeyaz bir ışığa boğuyordu. Ortalıkta tek bir bulut bile yoktu. ansızın ensesinin solunda iğne batmasını andıran sert bir acı belirdi. Hızla arkasına dönen Lok bir elini acıyan noktaya bastırdı. Parmaklarının altında hafif bir ıslaklık vardı. Karşısında duran Dul Kontes Donya Anciavesta Vorcenza az önce onun ensesine sapladığı örgü şişini geri çekmekteydi. Kadının o yarım ay gözlük camlarının arkasındaki gözleri artık şen şakraktı ve ince yüzünün kırışıklık ağında bir gülümseme belirmişti. "Of!" ensesini ovuşturan Lok hafif Vadra aksanını güç bela koruyabildi. "Bu da neydi böyle?"
"Kahır söğüdü efendi bela," dedi Dona Vorcenza. "Kahır söğüdü ağacının zehiri. Onu daha önce de duyduğundan eminim. Yaşayacak birkaç dakikan kaldı ve onları seninle konuşarak geçirmeyi çok isterim."
5. Kısım. Siz.
"Seni ensenden iğneledim, evet. Eh, doğrusunu söylemek gerekirse bundan zevk almadım da değil sevgili çocuğum. Ne diyebilirim ki? Bizi epey peşinden koşturdun."
Ama Dona Vorcenza, hiçbir şey anlamıyorum. Sizi kızdıracak ne yaptım ki?"
"Vadra aksanıyla konuşmana hiç gerek yok. Aksanın harikulade ama korkarım bu sefer gülümseyip blöf yaparak paçayı sıyıramayacaksın efendi bela."
Lok iç geçirip gözlerini ovuşturdu. "Dona Vorcenza, o iğne gerçekten zehirliyse niçin sizinle konuşmaya zahmet edeyim ki?"
"Bak, bu mantıklı bir soru." Yaşlı kadın elini tüneyinin içine sokup gümüş tıpalı küçük bir cam şişe çıkardı. "İşbirliğine karşılık sana panzehiri vermeye hazırım. Tabii sorun çıkarmadan benimle gelmen kaydıyla. Yerden onlarca metre yüksektesin ve tüm gece yarıcıların birer hizmetli gibi giyinmiş halde buradalar. O koridorda 3 metre bile koşmaya çalışırsan hayli aşağılayıcı bir muameleye maruz kalacaksın."
"Gece yarıcılarınız mı? Yani yok daha neler? Örümceksiz misiniz?"
"Evet," dedi kadın. "Ve açıkçası bu gerçeği nihayet takdirini bilecek birinin yüzüne çarpmanın ne kadar iyi geldiğini anlatamam."
"Ama örümcek," dedi Lok, "ben sandım ki..."
"Örümceğin erkek olduğunu mu? Şehrin geri kalanı da öyle sanıyor efendi bela. Eskiden beri en iyi sahte kılığın insanların ön yargıları olduğunu düşünmüşümdür. Sence de öyle değil mi?"
Lok kıkırdamadan duramadı. Ensesindeki yaranın etrafına karıncalanmalı bir uyuşukluk yayılıyordu. Ve bu his kesinlikle hayal gücünün bir ürünü değildi. "Anlaşılan kendi ipimle asıldım Dona Vorcenza."
"Çok zeki olmalısın efendi bela," dedi Dona Vorcenza. "O kadarını itiraf edebilirim. Yaptıklarını yapabilmen, şu son birkaç yıldır adamlarımı şaşkına çevirebilmen... Tanrılar, keşke seni bir karga kafesine tıkmam gerekmeseydi. Belki bir anlaşmaya varabiliriz. Tabii iyice düşünüp taşınabilmen için birkaç sene hapis yattıktan sonra. Nihayet birinin seni tuzağa düşürmesi çok yeni ve çok tuhaf bir histir herhalde."
"Ah, hiç de bile." Lok iç geçirip yüzünü ellerinin arasına aldı. "Dona Vorcenza, sizi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm ama şu aralar beni Tonga'ya düşürenlerin sayısı hızla artıyor."
"Eh," dedi Dona Vorcenza, "bu hiç de hoş bir durum olmasa gerek ama bu kadarı yeter. Artık kendini epey tuhaf hissediyor olmalısın. Ayakta bile zor duruyora benziyorsun. Evet de yeter. Bana çaldığın paranın yerini söylersen sabır sarayında geçireceğin yılların sayısı azaltılabilir. Bana suç ortaklarının isimlerini ver. Bir uzlaşmaya varabileceğimizden eminim."
"Dona Vorcenza," dedi Lok sertçe, "suç ortağım falan yok. Zaten olsaydı bile kim olduklarını size söylemezdim."
"Grauman'a ne demeli?"
"Grauman ücretli bir çalışan," dedi Lok. "Sahiden de Amberlane'li bir tüccar olduğumu sanıyor."
"Ya talihli sular tapınağının yanındaki ara sokakta sana saldıran o sözde haydutlar?"
"Kiralık adamlar, çoktan talişama geri kaçtılar."
"Peki ya salvaraları ziyaret eden sahte gece yarıcılar?"
"Hortlaklar," dedi Lok. "Her dolunayda bir kıçımdan çıkarlar, uzun yıllardır başıma bela oluyorlar."
"Ah efendi bela, kahır söğüdü az sonra o diline temelli gem vuracak. Sırlarını hemen açıklamak zorunda değilsin. Sadece teslim ol ve ben de sana bu şişeyi verebileyim. Böylece sohbetimize daha hoş bir mekanda devam edebiliriz."
Lok yaşlı kadını uzun saniyeler boyunca süzdü. Bakışlarını o kadim gözlere sabitledi ve içlerindeki bariz memnuniyeti fark etti. Sağ eli kendiliğinden yumruk haline aldı. Belki Donna Vorchenza ayrıcalıklı konumuna öyle alışkındı ki aralarındaki yaş farkını unutmuştu. Belki de bir suçlu bile olsa şık görünümlü bir adamın Locke'un yapmak üzere olduğu türden bir şey yapabileceğini aklından bile geçirmemişti. Locke kadının ağzının ortasına bir yumruk patlattı, sarsakça attı, sağ kroşe yetişkin bir adamı hedef alsaydı gülünç olurdu. Fakat Donna Vorchenza'nın kafası geriye savruldu, gözleri yuvalarında döndü ve dizlerinin bağı çözüldü. Locke kadını yere yığılırken yakaladı ve aynı anda parmaklarının arasındaki şişeyi dikkatle çekip almayı unutmadı. Donna Vorchenza'yı kaldırıp tekrar sandalyesine oturttu, sonra da şişenin tıpasını çıkarıp içindekini boğazından aşağı döktü. Sıcak sıvının tadı narenciyeye benziyordu. Locke onu hevesle içip şişeyi bir kenara fırlattı, ardından elini çok çabuk tutarak ceketini çıkardı ve onunla Donna'yı sandalyeye bağlayıp giysisinin kollarını arkadan birkaç kez düğüm yaptı. Yaşlı kadının başı öne düştü ve ağzından bir inilti yükseldi. Locke onun omzunu sıvazladı. Sonra içinden gelen bir sese kulak verip ellerini hızla ve mümkün olduğu kadar kibarca kadının ceketinde gezdirdi. İçinde sikkelerin şıngırdadığı küçük bir ipek kese bulunca da memnuniyetle omurdandı. ''Umduğum bu değildi.'' diye konuştu ama yine de ''Boynuma batırdığınız lanet şişin karşılığı diyelim, tamam mı?'' Locke ayağa kalkıp birkaç saniye odada volta attı. Tekrar Donna Vorchenza'ya doğru döndü ve kadının önünde diz çöküp konuştu. ''Leydim, sizin gibi birine bu kadar kaba bir muamelede bulunmak beni üzüyor. İşin aslı şu ki size büyük bir saygı duyuyorum ve başka bir zamanda nerede sıçıp kendimi ele verdiğimi bilmeyi çok isterdim.'' Ama doğrusu sizinle gelmek için aklımı kaçırmış olmam gerekir. Sabır sarayı hiç de bana göre bir yer değil. Bu son derece ilginç akşamüstü için teşekkür ederim. Don ve Donna Salvara'ya selamımı söyleyin. Ardından tahta panjuru açabildiği kadar açtı ve pencereden dışarı çıktı. Kuzgun yuvasının dış cephesi yakından bakıldığında kusurlarla kaplıydı. Küçük küçük göçükler ve çıkıntılar neredeyse her katta kuleyi çepeçevre sarmaktaydı. Locke yaklaşık 15 santim genişliğindeki dar bir saçağa adım attı, karnını kulenin sıcak camına dayayıp damarlarındaki kanın iri kıyım bir adamın yumrukları gibi şakaklarını zonklatmaktan vazgeçmesini bekledi. Beklediği şey olmayınca da iç geçirdi. ''Ben dünyadaki tüm budalaların kralıyım.'' diye mırıldandı. Sıcak rüzgar sırtına bastırırken sağına doğru santim santim ilerledi. Saçak az sonra genişledi ve Locke elini koyabileceği bir göçükle karşılaştı. O anda aşağı düşmek gibi bir tehlikede olmadığına güvenerek omzunun üzerinden aşağıya bir göz attı ve derhal buna pişman oldu. Cam kule içerideki izleyiciler ile manzara arasında yalıtıcı bir katman vazifesi görüyordu. Buradaysa tüm dünya uçsuz bucaksız bir kubbenin içinde yayılıp gider gibiydi. Sanki Locke yerden 180 değil de 1000, 10.000, 1 milyon metre, yalnızca tanrıların düşünmeye cüret edebilecekleri akıl almaz bir mesafe yüksekteydi. Genç adam gözlerini sımsıkı yumdu ve taşların arasına akan harç misali onun içinden geçebilecekmişçesine cam duvara tutundu. Vücudunu baştan aşağı bir ürperti aldı. Karnındaki domuz ve horoz eti mide bulandırıcı bir sel halinde dışarı çıkmak için hevesli bir girişimde bulundu. Boğazı bu isteği kabul etmenin eşiğinde gibiydi. ''Tanrılar aşkına'' diye aklından geçirdi. ''Acaba kulenin transparan bölümlerinden birinde miyim?'' Herhalde içeriden bakıldığında çok komik görünüyorumdur. Yukarıdan gıcırtılı bir ses geldi. Başını kaldıran Locke bir şaşkınlık nidası attı. Asansör kafeslerinden biri ona doğru alçalmaktaydı. Onunla aynı hizadaydı. Ve tutunduğu noktanın yaklaşık bir metre yakınından geçecekti. Kafesin içi boştu. ''Madrabaz bekçi'' diye fısıldadı Locke. ''Bunu yapacağım ama senden tek bir isteğim var. Tek bir istek.'' ''Her şey geride kaldığında bunu bana unuttur. Bu anıyı kafamdan silersen bir daha yerden bir metre bile yükseğe çıkmayacağıma yemin ediyorum.'' Kafes gıcırtılı inişini sürdürdü. Artık ondan 3 metre yukarıdaydı. Aradaki mesafe 1,5 metre indi, sonra kafesin tabanı gözleriyle aynı hizaya geldi. Derin, hırıltılı, panik dolu soluklar alıp veren Log kuleye arkasını dönüp sırtını cama dayadı. Hem gökyüzü hem de ayaklarının altındaki dünya gözlerine sığamayacak kadar büyük görünüyordu. Tanrılar aşkına onları düşünmeyi hiç istemiyordu. Kafes kayarak yanından geçiyordu, parmaklıkları sadece 1 metre önündeydi. Ve yerden 50 kat kadar yüksekte. Log çığlık atarak kendini kulenin cam duvarından itti, kafesin karartılmış demirlerine çarptığında da ağaç dalına tutunan bir kedinin çaresizliğiyle ellerini ve ayaklarını ona yapıştırdı. Kafes ileri geri sallanırken Log bunun gökyüzünde ve ufukta yarattığı olağanüstü etkiyi yok saymak için elinden geleni yaptı. Kafesin kapısını açması gerekiyordu. Güvenlik amacıyla sıkıca kapatılmış olmasına rağmen üzerinde karmaşık bir kilit yoktu. Log havada dondurucu bir soğuk varmışçasına titreyen ellerle çalışarak sürgüyü kaydırdı, kapıyı açtı, ardından büyük bir dikkatle içeriye geçti ve son bir baş dönmesiyle kolunu uzatıp kapıyı arkasından çarparak örttü. Kafesin zeminine oturup derin derin nefes alırken gerek hissettiği rahatlamayla gerekse de zehrin geçmekte olan etkisiyle titriyordu. ''Vay be!'' diye mırıldandı. ''Bak bu sahiden berbattı.'' İçi soylu misafirlerle dolu yükselen bir asansör kafes 6 metre sağda Log'la aynı hizaya geldi. Kafesin yolcuları genç adama büyük bir merakla bakarlarken Log onlara el salladı. Kafesin yere ulaşmadan önce sarsılarak duracağından ve tekrar yükselmeye başlayacağından ödü patlayan Log, öyle bir şey olursa şansını sabır sarayında denemeye karar verdi. Fakat kafes yoluna devam etti. Vorchenza hala sandalyesine bağlı olmalıydı. Kafes yerle temas ettiğinde Log ayaktaydı. Kapıyı açan üniformalı hizmetler ona fal taşı gibi açılmış gözlerle baktılar. ''Affedersiniz'' dedi içlerinden biri. ''Fakat acaba siz yolcu platformundan ayrıldığında bu kafesin içinde miydiniz?''
''Elbette'' dedi Log. ''Kuleden fırladığını gördüğünüz o şekil vardı ya, bir kuştu. Hayatım boyunca gördüğüm en büyük kuştu. Ne yalan söyleyeyim, korkudan altıma kaçırmama ramak kaldı.'' ''Şu faytonlar arasında kiralık bir tane var mı?''
''Dış sıraya gidin'' dedi uşak. ''Beyaz bayraklı fenerli olanlara bakın.''
''Eksik olma.'' Log, Dona Borchenza'nın para kesesinin içindekileri çabucak gözden geçirdi.
Kesede epey tatmin edici bir miktar altın ve gümüş vardı. Log dışarı çıkarken kafesin yanındaki üniformalı adamlardan her birine bir solon attı.
''Kuştu değil mi?''
''Evet bayım'' dedi diğer adam siyah şapkasını eğerek. ''Hayatımız boyunca gördüğümüz en büyük kuştu.''
6. Kısım. Kiralık fayton onu fısıltılar tepesinde bıraktı. Log ona yüklü bir bu yolculuğu unut ödemesi yaptı. Sonra da kendi başına güneye yürüyerek kül düştüden geçti. Barakaya vardığında saat yaklaşık akşamın 6'sıydı. Perdeli kapıdan içeri dalarken bağırıyordu. ''Jean, büyük bir sorunumuz var.'' Küçük odanın ortasında ellerini önünde kavuşturmuş olarak duran Şahinci ona alaycı bir biçimde gülümsedi. Log önündeki tabloyu göz açıp kapayıncaya kadar sindirdi. İbelius karşı duvara dayanmış hareketsiz duruyor, Jean ise bağlı büyücünün ayaklarının dibinde acıyla kıvranıyordu. Efendisinin omzuna tünemiş olan Vestris o siyah altın sarısı gözlerini ona dikti ve gagasını açıp muzaffer bir sesle öttü. Log irkildi.
''Ah evet, efendi Lamora'' dedi Şahinci. ''Evet, bence de çok büyük bir sorununuz var.''
55. Ayrımın Sonu. Sayfa 519.